Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah
hocam. Bugün biraz daha böyle afiyette olunmayan bir ortamdan konuşalım diye düşünüyorum. Yani biraz Türkiye ortamından, ekonomi ortamından, geçim meselesi ortamından konuşalım diye düşünüyorum. Yani Türkiye biraz hararetli, sıkıntılı, sarsıntılı günler geçiriyor.
Ekonomik olarak.
Yani hükümet planında yaşanıyor, insanlar planında yaşanıyor, iş hayatı planında yaşanıyor, sosyal hayat planında yaşanıyor. Hemen hemen herkesin hayatını etkileyen boyutları var. Diyelim ki dövizde müthiş bir oynama söz konusu. Dolayısıyla borçlar, dövizle borçlananların borçları katlanıyor. Bu hareketlilik yatırımları etkiliyor. Yarının öngörülebilirliğini etkiliyor. Enflasyonla ilgili rakamlar pek huzur verici rakamlar değil. Bunların diyelim ki geçim sıkıntısı dediğimiz hemen hemen toplumun çok büyük kesiminin hayatını etkileyen boyutları oluyor. Borçlu insanlar farklı sıkıntı yaşıyor. Alacaklılar farklı sıkıntı yaşıyor. Diyelim ki dövizle borçlanmış bir insan diyelim. Yani borcu böyle bir iki aylık süre içerisinde neredeyse iki katına çıkmış oluyor. O nasıl ödeyecek? Bir de onun alacaklısı var. Alacaklısı bu yeni durum üzerinden mi alsın, yoksa borçlandığı dönem üzerinden mi alsın? Bunun mesela dinle ilgili, İslami ölçülerle ilgili bir boyutu var mı? Bunlar konuşuluyor. Ayrıca israf var hocam, israf var. Yani bir yandan geçim sıkıntısı var, onu yaşayan insanlar var. Hakikaten evine ekmeği götürmekte zorlanan insanlar, ev kirasını vermekte, doğalgaz ne bileyim borcunu ödemekte zorlanan insanlar var. Onun yanında da yani evini geçindirmekte zorlanıp lüks bir cep telefonu kullanabilen insanlar da var. Yani özentiler var, değil mi? Özentiler var. Daha refah içerisinde bir hayata yönelik özentiler var. Ona yönelik şartlanmalar var. Yani o olmadığı zaman adeta psikolojik sıkıntı yaşayacak olan aile bünyesinde vesaire yapılar ortaya çıkıyor. Zihniyet dünyamız etkileniyor. Hani geçim sıkıntısı olduğunda şöyle bir söz var. Yani açlık döneminde insan inançlarını yer diye. Böyle bir söz var.
Hadis var ya, fakirlik neredeyse kafirlikle
olacaktı falan gibi hadis-i şerif var. Birbirine sanki benzeri ifadeler. Ya bütün bunlar bizim mesela İslam'dan Hayata Ölçüler programımızın konusu mu? Size gelen sorularda bunlar, yani her gün birçok insan eminim ki size sorular soruyor. İster internet üzerinden, ister telefon üzerinden, ister bizzat gelerek sorular soruyor. Böyle eminim ki borçlular geliyor, alacaklılar geliyor. Aile ilişkileri etkileniyor, akrabalık ilişkileri etkileniyor. Nerelere oturtalım bunları hocam? Neler düşündünüz son yaşanan hadiseler içerisinde?
Son hadiselerden önce üstadım, sizin bu girişinizi nasıl toparlayacağım onu düşünmeye başladım.
Evet, yani zaten
çok zor bir giriş yaptınız üstadım.
Birçok boyutu var. Yani bu yani, girişten o anlaşılır değil mi? Birçok boyutu var yaşanan olayların.
Hayatın bütünü gibi duruyor.
Hayatın bütünü gibi de doğrusu.
Mesela birdenbire Filistin, Kudüs konusu, işte bu Arakan konusu falan hepsi bakın gündemden düştü.
Evet.
Yani bu geldi, bir döviz krizi diğer konuların üstünü örttü birden. Evet. Yani aç insanın başkasıyla ilgilenmesi mümkün değil gibi bir hissiyata inandırıyor. Ben söze başlamadan üstadım, böyle bir iki aydır bu ekonomi gündemde hep. Hatta yani seçimden hemen sonra başlayacak deniyordu.
Seçim o yüzden öne alındı da deniyordu.
Bunlar zan tabii.
Evet.
Bütün bunlarda hala bugün sabahki gündemim itibariyle değerlendirirsem hala aile ve çocuk konuları bende önde duruyor. Gelip mesela benim bilgisayarımdaki soru akışında ekonomi soruları birden yığıldı. Borcu ne yapacağız? Dövize çevireceğiz mi? Çevirmeyeceğiz mi? Bunlarda bir artış oldu ama hala aile bir numara. Aile konusu
büyük sorun.
Aile sorunu ya da benim bir nevi ihtisaslaşmış gibi mi zannedildim onu da bilmiyorum da aile ile ilgili endişeleri bir döviz krizi bile kapatmadı.
Evet.
Mesela diğer büyük çaplı konuların üstünü örttü gibi.
O büyük sorun. O büyük sorun belki de akıp giden bir sorun. Yani bu biraz hani akut diyorlar hocam. Şu andaki ekonomi ile ilgili sorunlar biraz akut ve kendini bam diye ortaya getiren sorun
ya da
oldu.
Siyasi müdahalelerle toparlanacak bu diye bir umut var.
Umut da var. Evet yani, ama aile konusu, çocuk
daha
konusu
daha ağır ve çok daha güçlü devam
yani
ediyor.
Yani o alanda derinleşirse değil mi, problem derinleşirse bütün toplum hayatını tahrip edecek o çünkü.
Gibi duruyor. Evet. Yani bunu özellikle bir ön söz olarak kullanmış olayım. Yani diğer dertlerimizi unutmaya gelmiyor bu. Döviz krizi ya da ekonomik krizler muhakkak ilgilenilmeli, ciddiye alınmalı ama hayat sadece ekonomiden de ibaret değil.
Peki şöyle başlasak hocam. Mesela ekonomi aile hayatını, aile ilişkilerini, yani erkek, kadın, çocuk ilişkilerini etkiliyor mu?
Etkilemez olur mu hocam? Bugünkü aile konusunda hayat müreffehliğimiz de var zaten. Ya hayat müreffehlik oranını artırdıkça şımarıklık veya başıboşluk, kendini bilmemezlik, yaratılış gayesinden kopma da artıyor. Yani insanlar bir dilim ekmekle yaşadıklarında daha mutluydular. Bugünkü sorunlar yoktu. Olanı da içe gömülebiliyordu. Yani insanların
mesela işsizlik de etkiliyor değil mi? Evin,
her şey etkiliyor.
Beynin işsizliği, eve ekmek getiremiyor oluşu.
Paranın gücü hocam.
Evet.
Biz buna para diyelim, halkça bir ifade olsun.
Evet.
Paranın gücü sadece ekmek alma gücü değil, insanlığı da alıyor.
Evet.
Yani insanı da alıyor, çocuğa da hakim oluyor.
Evet.
Kadına da hakim oluyor, erkeğe de hakim oluyor. Para çok güçlü. Sadece ekmek ve mobilya satın almıyor. Akılları da satın alıyor para.
Evet.
Yani mesela kadın da çalışsın deniyor.
Evet.
Kadın da niye çalışsın sorusuna cevap verirken geçinilemiyor diyor.
Evet.
Bir baba 10 nüfusu geçindiriyordu. Şimdi 5 kişi çalışıyor, bir ev geçinemiyor. Sorusuna cevap yok hala.
Evet.
Çünkü neden? 50 sene önceki fakirlik anlayışı bugün romanlarda var sadece. O günkü fakir kimdi? Evi yok. Kirada oturuyor. Maaşı yok. Maaşlı bir işte değil. İşte iş bulursa inşaatlarda çalışıyor. Ramazan'da da fitre alıyor. Bugünkü fakir kelimesi arabası yerli olana deniyor hocam. Yerli araba kullanıyor.
Evet.
Avrupa araba kullanamıyor. Ona tatile otobüste gidiyorlar.
Hocam başka fakir de var herhalde.
Onlar yani fakir değil, miskinlik düzeyinde.
Evet, belki o yani. Yani şimdi adamın asgari ücreti var diyelim ki, İstanbul'da yaşıyor, nasıl yaşıyor? Değil mi? Nasıl yaşıyor İstanbul'da, ev kirası vererek falan.
Hocam onlar var. Evet. Yani sadaka ya muhtaç fiilen ve kendisini de izhar edemeyecek kadar hayalı insan kitlesi var ortada.
Var.
Ama 1940'lı yılların mesela fakirliği toplumsal boyutuyla şimdisi kıyas edilebilir mi?
Doğru.
Yani 1950'de, 1970'lerde, 1980'lerde kaç çocuktan kaçı özel okula gidiyordu?
Evet.
Şimdi özel okul mantar gibi bitti her yere.
Evet.
Bunlar bu toplumun malı. Yani toplumsal bazda çok büyük bir zenginleşme var.
Var, refah var.
Yani özel, şimdi ben bir şeyi anlamadım. Siz bana yardım edin lütfen. Devlet doğuda kömür dağıtıyor fakir fukaraya.
Evet.
İstanbul'da da özel okul yardımı yapıyor çocuklara.
Evet.
Bu nedir hocam? Siz bunu bir formülize eder misiniz bana? Yani nasıl bir şey bu? Devlet kömür dağıtıyor, niye bu adam donacak burada diye. Un dağıtıyor, kamyonu köye getiriyor, birer çuval un veriyor. Gerçekten devletin yapması gereken bir şey. Fakirlik telakkisinin nasıl değiştiğini izah için söylüyorum. İstanbul'un ortasında Çamlıca'daki bir özel okuldaki çocuğa da özel okul yardımı yapıyor.
İşte yani bir o şöyle bir şey var. Ülkenin doğusuyla batısı arasındaki ekonomik refah farklılığı. Böyle bir anlamı var şu çizdiğiniz manzaranın.
İşte fakirlik telakkisi değişti hocam.
Evet.
Yani zekat kime verilirden biz hocalar olarak buna baktığımızda da değişiyor. Yani zekat verecek adam eğer fıkıhtaki ayrıntılara bakıldığında neredeyse koca İstanbul'da tek tük bulacaksın zekat verilecek adam birisini.
Evet.
Allah'tan cep telefonu, ev mobilyası zekat vermeye mani değil yani.
Evet.
Yoksa böyle cep telefonuna bakılacak da bir değerlendirme yapılacak olsa herhalde kimseye zekat verilmez. Yani bir, ben bu konuda haklı olduğumu düşünüyorum hocam. Şundan dolayı ev telefonu için 10 sene sıra beklendiği bir şehirde yaşıyoruz biz, değil mi? Bir zamanlar senelerce sıra bekleniyordu. Bir ev telefonu alacaksın. Şimdi bir evde 5 kişinin elinde 5 tane telefon var. 5'i de ev telefonu gibi çalışıyor işte. Bir değişim oldu. Bu bizim imtihanımız.
Evet.
Demek ki Allah bizi mal bolluğuyla imtihan dönemine aldı. Bunu böyle kabul etmek zorundayız. Dolayısıyla bugünkü tasavvuf terbiyemiz, tarikat terbiyemiz, bugünkü toplum eğitimimiz, sosyolojimiz bu mantık üzerine kurulu olmalı. Yani ya sabır diye bir eğitim mesajı verirken biz şimdi ey şükür, ey vefa diye bir başlangıç yapmak zorundayız. Aksi takdirde içinde bulunduğumuz süreci ve ortamı tanımıyoruz biz demektir. Yani yine sizin itirazınıza doğru diyorsunuz diyorum, fukara var.
Evet.
Aç insan var. Ama 1950'ye göre kıyaslandığında yok denecek düzeyde.
Doğru,
bu.
Evet.
Ekmek karnesi yok bir defa.
Evet, tabii tabii.
Ekmek
yani, hayır, büyük bir refah farkı var. Ama bunalımlar da büyük hocam.
Var.
Yani büyük. Şimdi adamın diyelim ki borcu işte bir gün içerisinde şu kadar katlanmış. Onun getireceği iflaslardan korkuluyor. Yani hani çıkmış adam oradan güm diye
dağına
yere düşüyor.
Dağına göre kar düşüyor hocam.
Evet.
Dağına göre kar düşüyor. Niye fakirin öyle bir derdi yok? Adamın biri demiş ya, benzine çok zam geliyor, etkileniyor musun? Yok, ben hep 5 liralık alıyorum demiş. Yani fakirin böyle bir derdi yok. Çünkü o ekonomi, bizim kriz dediğimiz şey onun etrafında dönmüyor. Zaten batmış gitmiş kabul ediyor kendisini. Ama her halükarda bu başlangıcı yaparken şunu vurgulamak için özellikle söyledim. Yani bu bir dönem. Allah-u Teala'nın varlıkla insanlığı imtihan ettiği bir dönem. Ashab-ı kiram da bunu yaşadılar. Yani Ömer bin Hattab radıyallahu anh döneminde İran fethedilince bu değişikliği o anladı. Ve gözünden yaşlar aktı. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh da ne oluyor sorduğunda, imtihanı değiştirdi Allah, anlamıyor musunuz diyor. Mal geliyor Medine'ye diyor. Bu çok önemli bir ayrıntı.
Yani, fakirliğe sabrederken şimdi zenginliğin getirdiği bir
hocam yokluğa psikoloji var. Yokluğa tahammülün tıkandığı yerde hırsızlık devreye girebilir.
Evet.
Gasp devreye girebilir. Başka ne devreye girecek? Fakirin yapacağı kaç çeşit suç var? Ama zenginliğin sonucu olan suçlar 1-5-10 değil.
Çünkü güç, paranın
para
gücü.
Para da güç dedik ya, para o, satın
onunla
alıyor.
Onunla silah da alıyorsun, her türlü şeyi, adam da satın alıyorsun.
Para akıl satın alıyor bir de.
Evet.
Para evladı babaya karşı satın alıyor. Babayı evlada karşı satın alıyor. Eşi eşe karşı satın alıyor.
Evet.
Ben isim zikretmeyeyim. Bir devlet dairesini bir sebeple ziyaret ettim. Oradaki yetkili kişi dedi ki hocam dedi, hanım görevlilerimize dedi senin vaazın gerekiyor dedi. Niye dedim? Ya dedi, maaş aldıktan sonra eşleriyle araları açılıyor. Biz de yani etkileniyoruz bundan. Dedim valla bunu dedim başka yerde konuştur yani. Niye maaş alıyorsunuz diye nasıl müdahale edeceksin? Ya da maaşınızı alınca eski maaşsız günlerinizin hanımları olun nasıl diyeceksin insana?
Demek o bir ki, gözlem hocam, yanlış da olabilir. Erkeğin de şeyi değişebilir.
Şimdi erkek ya, öyleydi zaten hocam.
Evet.
Erkek zaten param var diye konuşuyordu. Yani
parası olana bir farklı davranış empoze eder.
Bizim toplumumuz neye alışık? Erkek para kazanıyor, kadın evde yemek pişiriyor. Şimdi iki kişi kazanınca insanlar hala eski mantıklı hanımları istiyorlar.
Evet.
O onu şikayet etmek istedi.
Evet.
Ben de geri çekildim.
Evet.
Benim düzeyimde bir iş değil bu dedim. Çünkü bu genel bir akış bu. Dere o tarafa doğru akıyor. Bunu değiştirmek mümkün değil artık. Bu dönemin tedbirlerini konuşmak zorundayız.
Evet.
Ya sabır değil, ya şükür, ya vefa. Bu dönemin sloganı bu olmak zorunda artık. Aksi takdirde mal bizi götürecek hocam. Dövizden önce götürecek ama. Çünkü bu döviz krizinin geçeceği belli bir şey yani. En kötü ihtimalle maazallah işte 10 liraya çıktı dolar denecek. Orada duracak. 5-10 kişi batacak, gerisi yoluna devam. Ama bir bitecek bu.
Evet.
Mal imtihanımız devam ediyor hocam.
Evet.
Daha kötü. Yani siz şimdi borcu olanları batıracak dediniz ama mal imtihanı çocuğu, kadını, erkeği, işçiyi, amiri, memuru, herkesi kendine doğru çekiyor. Meseleyi ben daha global bir şekilde, daha büyük bir daire içerisinde görmeye çalışıyorum.
İnsanın mal imtihanı, mal ile ilişkisi boyutunda görüyorsun.
Yani niye dövize, dövizin yükselmesinden dolayı sıkıntı yaşadık? Çünkü kendi yağınla kavrulmuyorsun. Oradaki her teknoloji, yani filan telefon markası telefon çıkarıyor, kendi icat edildiği ülkeden önce burada pazara sunuluyor. Elbette senin döviz sorunun olacak. Neredeyse ekmeği de pişmiş olarak dışarıdan alacak hale geliyorsun sen. Yani Anadolu insan doyuran yerken mercimeği dışarıdan almaya başlarsan sen, nohutu dışarıdan almaya başlarsan, bir nevi bu akışında gitmiş bir sorun.
Evet.
Yani ben dövizle ticaret haramdır manasında bunu söylemiyorum. Yani bunu bir rayına oturtalım, yerinde düşünelim bunu. Hamasi bir şekilde vay lanetli döviz demenin bir manası yok.
Evet.
Dövizin peşinde koştuk biz. Hatta bazı hoca efendiler döviz konusunda böyle fetva gibi işte kullanılsın kullanılmasın türünden sözler sarf ettiler. Ben aradım hoca efendi dedim, yanılıyorsunuz. Yanılıyorsunuz dedim.
Ben de öyle bir fetvaya rastladım hocam. Yani ne dediniz ona?
Ben ciddi bir şekilde yanlış bir şey, hocanın vazifesi bu değil, bu devletin vazifesi dedim. Devlet kanun çıkarsın, desin ki filan döviz çeşidine tutmayı yasaklıyorum. Biz hoca olarak devlete itaat edin deriniz vatandaşa.
Evet.
Bu hocalığın görevi. Devlete itaat et, devlet sana bunu kullanma diyor. Kaçak mamul bu, bitti. Nasıl gümrükten kaçak bir şey geçiremiyorsun, bunu da geçirmeyeceksin. Ama hoca olarak sen döviz piyasasına fetvanla müdahale etmen, yani oturduğun yerden futbol maçını yönetmen gibi olur bu. Yani İngiltere'deki bir futbol maçını buradan bağırarak yönetemezsin sen.
Yani falanca dövizi almak İslam'a aykırıdır.
Diyemeyiz hocam.
Diyemeyiz değil mi?
Devletin hayatı o dövize bağlı. Sen nasıl buradan bir defa,
evet,
devleti suçlu duruma düşürüyorsun bir defa. Yani bunu devlet
belki
yapamıyor.
Belki devletin söylemi böyle diye algılayarak hoca öyle bir rol üstlenmiş erken, olamaz mı?
Erken karar diyorum ben buna. Evet. Hocanın düzeyi değil bu.
Ben de şey diyorum hocam, yani hocalar konjonktürel fetva vermemeli diyorum.
Allah razı olsun, yani ben onu genel siz genel olarak öyle söylüyorsunuz.
Öyle söylüyorum. Evet.
Yani hocanın vazifesi, mesela Diyanet bunu yapabilir. Devletimizin bu kararına biz Diyanet olarak böyle destek oluyoruz. Fıkhi dayanağımız
da o da tartışıldı. Yani mesela Diyanet'in döviz hutbesi okuması sağlıklı mı hocam?
Konjonktürel o işte.
İşte ya bence değil. De yani bence
değil
de
hocam.
Konjonktürel yani işte.
Ya. Ama bir noktada bir savaş durumuna gelindiğinde Diyanet, herkes devletinden yana sahip çıkabilir. Ama devlet henüz dolara savaş ilan etmemiş.
Evet.
Yatırımı hala dolar üzerinden. İşlettiğin köprüler dolar üzerinden. Yani dünya gerçeği bu bir defa. Bunu attım kaybettim demekle kaybolmuyor. Bunun bir ay sonrası var. İki ay sonrası var. Nereye koyacaksın o fetvaları?
Evet.
Nereye koyacaksın o görüşleri? Daha gerçekçi olmamız lazım. Yani ben sözümüzün başından beri şunu vurguluyorum. Meselemiz döviz meselesi, dolar meselesi değil hocam. Meselemiz Allah bizi para ve ekonomiyle, maddeyle imtihanı aldı. Bu dönemi genel ölçüleriyle yakalamazsak bugün dövizden dolayı sıkıntıya geçeceğiz. Yarın faizler yükseldi diye sıkıntımız olacak. Dolayısıyla ara başlıklarda kaybolup gideceğiz.
O zaman şöyle şey yapsak olur mu hocam? Mesela mal ile imtihanda karşımıza çıkacak problemler nelerdir? Yani bir yerde bugünkü insanlar içinde bulundukları durumun İslam tarafından nasıl göründüğünü de öğrenmek istiyorlar. Yani diyelim ki bir yıl sonrasını tüketen adam, yani maaşım şu benim ama yaşadığım hayat bir yıl sonrasını tüketiyor.
Savurganları Kur'an yani, nasıl tanıtıyor hocam?
Ya da diyelim ki size borç verdim. Borcunuz işte bir şey uygulama içerisinde üçe katlandı mesela.
Savurganları Kur'an'ımız nasıl tanıtıyor hocam? İyi bildiğiniz.
İsraf değil mi Allah?
Savurganlar için bir kelime kullanıyor.
Nasıl?
İnnel mübezzirine.
Mübezzirine.
Kânû ihvâneşşeyâti.
Şeytanların kardeşleri.
Savurganlar, para savur, mal savurganlığı şeytanların kardeşleridirler Allah buyuruyor. Savurganlık ne peki? Açıp sözlüğe bakalım.
Evet.
Yersiz, gereksiz yapılan harcama, israftan daha öte bir şey bu. İsraf tamamen suyu boşa akıtmak gibi bir şey. Tebzir etmek, innel mübezzirin, yersiz harcamalar, plansız, projesiz harcama demek. Yani şeytanın yörüngesinde gidiyor olmanın işareti kontrolsüz para harcamaktır. Kontrolsüz para harcadığın zaman yörüngen şeytan yörüngesidir. Şeytanın nereye götüreceği belli bir şey.
Evet.
Dolayısıyla biz ülke olarak, toplum olarak, köy olarak, birey olarak, aile olarak bütçelerimizi yorganımıza, ayağımıza uyumlu hale getirmeden taklitle, kapitalizmin kışkırtmasıyla, toplumun algı oluşturmasıyla, arkadaş taklidiyle veya basit özentilerle, filmlerde gördüğümüz için arabamızdan, gömleğimizden, kalemimizden, masamıza kadar herhangi bir tüketimimizi eğer bizim varlığımız ve imkanlarımızı aşacak şekilde kullanıyorsak yörüngemizi şeytanın yörüngesine taşıdık demektir biz. Dolayısıyla malı Allah verdi, helalinden kazandım diye harcayamıyorsun. Bizde mal saygındır hocam. Bir yandan Allah-u Teala dünyaya sinek kanadı kadar değer vermiyorum diyor. Değil mi peygamberin lisanıyla?
Evet.
Öbür taraftan da bakıyorsunuz cebindeki parayı kaptırmamak için müdafaa ederken ölene şehit diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Evet, malı koruma.
Hocam?
Canı koruma, evet.
Dinin beş temel esasından, beş ana umdesinden biri malı korumak.
Malı korumak, evet.
Yani böyle... Bu kadar büyük dinimiz var. Şimdi biz değerlendirelim. Dünyanın bütünü, bizim 5000 liramız, 100.000 liramız değil. Dünyanın bütünü sinek kanadı etmiyor.
Evet.
5 lira için almayın paramı diye gaspçıyla kavga ederken öldürüyorlar onu, şehit oluyor adam. Ya da dükkanına hırsız giriyor, onunla boğuşuyor, almayın paramı diyor. Şehit oluyor adam öldürülürse. 1 lira kazanıp ailesiyle onu muz alıp yiyen, peynir alıp yiyene Allah-u Teala sadaka sevabı veriyor. Bu bir çelişki mi? Sinek kanadı kadar değerli değil.
Evet.
Ama uğrunda ölünce şehit oluyorsun. Çelişki değil bu. Allah'ın gözüyle bakıldığında dünya, mesela uzay haritasında sinek kadar da görünmüyor hakikaten hocam.
Hakikaten evet.
Bu galaksilerde falan var.
Oradan
ya.
Baktığınızda yani, evet.
Allah'ın baktığı yerden, arşından bakınca bir sivrisinek değil, pire kadar da görünmüyor,
evet,
dünya. Gerçekten
nokta, nokta gibi.
Müthiş bir mucize bu söz hocam.
Evet,
ya.
Tabii.
Ya Allah'ın gözünde bu. Ama o dünyada trilyon kere benden büyük dünya. Dolayısıyla benim için para değerli. Mal mukavvemdir denir fıkıhta. Yani mukavvemdir ne demek? Değerlendirilir şeydir.
Evet.
Yani sanal bir şey değildir mal. Realitedir. Hayatın içindedir mal. Dolayısıyla maldan soğumuş bir Müslüman yok bizim dinimizde.
Evet.
Mal, malı olan Müslüman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salih bir adamın elindeki mal ne değerli maldır diyor. Bizim sorunumuz üstad zengin olup olmama sorunu değil. Lira kullanmayı bilmezken döviz üzerinden ithalat ihracat yapma sorunudur. Doğru dürüst bir danışmana bir maaş vermeden...
Bunu açalım azıcık. Yani lira kullanmayı bilmezken, yani
hocam biz
parayla ilgili
faizden ve diğer haramlardan korunduktan sonra ekonominin ilkelerine sadık kalmak zorundayız.
Evet, haramlardan
faiz başta olmak üzere, zaten çalma çırpmayı kolay kolay yaptırmıyor devlet. Faiz serbest olduğu için faizden korunmuş bir Müslüman, haramdan yalan kazanmak, hileli yapmak gibi, taklit mal üretmek gibi sebeplerle haramdan korunmuş bir Müslüman ekonominin kurallarına uymalı hocam. Yani senin düzeyin ithalat düzeyi mi? Senin ihraç ettiğin malı değerinde mi ihraç ediyorsun? Yani insanlar yıllarca ekonomi okuyorlar.
Evet.
Bir ekonomik danışmana adam 10 memur maaşını veriyor, 20 memur maaşını veriyor. Neden? Onun aklını kullanarak 20 kişiden fazla iş üretiyor adam. Yani insanlar, mesela çok basit bir örnek, bir sanayici dondurma yapacak, üretecekti. Onun gıda mühendisi olarak çalışan birisini seneler sonra gördüm. Siz dondurma çıkardınız mı dedim. Patron dedi hala inceliyor dedi. Neyi inceliyor dedim ya, yaz geldi, kaç yaz geldi. 3 senedir yazın Türkiye'nin dondurma tüketimini incelettiriyor dedi. İsviçre'den firma getirtti dedi. Türkiye'de kışın dondurma yenmiyormuş.
Evet.
Bu da dondurma ticaretini Avrupa ve Amerika'daki gibi karlı olmaktan çıkarıyormuş. Yani insanı zengin etmez, kendi yağında dönermiş dondurma. Bunun için tereddütleri var dedi. Kışın başka ülkelere dondurma satabilir miyim, bu sene de bunu araştırıyor diye. Evet. Bana komik geldi.
Türkiye'de de kış tüketimini artırmaya çalışıyorlar. Ya,
yani bana bir gülünç geldi bu. Evet. Bütününe satacağın iki tane dondurma, çocuk yalayacak bunu. Meğer öyle değilmiş hocam.
Tabii.
Sonra seneler sonra o arkadaş dedi ki, kuruyoruz dedi tesisleri dedi. Ama dedi biz kurmadan dedi bir sürü büyük Avrupa firması ortaklık teklifi yaptı dedi.
Evet, demek ki rentable bir alan buldular.
Yani bu adamın itimat edilir kimliğini buldular.
Evet.
Sonra ben dedim ki peki bu arada dedim tüketiminizde jelatin başta olmak üzere helallik sorunu var mı dedim. Bir hocaya bir şey sorduğunu zannetmiyorum dedi.
Hmm.
Dolayısıyla benim için bitti senin firman dedim.
Evet.
Bir alime sormadığın sürece bu helal mi diyeyim. Sadece keçi sütünden yapılmıyor bu çünkü. Bir sürü tabii katkı maddesi var içerisinde. Şimdi burada bunu bu örneği veriş nedenim şu. Yani bir dondurma yapacağım. 4 sene adam inceleme yapıyor. Bu ülkede dondurma fabrikası kurmama değer mi?
Evet.
Bundan zengin olur muyum?
Pazar araştırması diyelim ki.
Yani bu, sen öbür taraftan 100 bin lira borç buluyorsun annenden, 2 tane de inek satıyorsun, getirip hemen burada bir dondurma fabrikası kuruyorsun. Senin batacağın belli bir şey.
Evet.
Piyasa araştırması yapmamışsın, tedarik araştırması yapmamışsın. Yani burada Müslüman ekonomi bizim, yani İmam-ı Azam'ın fıkıh kitaplarından kaynaklanmıyor ekonomi kuralları şimdi diye ekonomiyi yok kabul edip bir tür böyle bedevi mantığıyla ticarete girmemeli. Borçlanırken girmemeli. Mesela birisi geldi, ben senin filan malını satayım filan yerde diyor. çok güzel mal satıyoruz. Ya niye böyle diyorsun? Bakalım bunun getirisine, götürüsüne. Ondan sonra gümrüğe takılıyor. Bize hemen sorular geliyor. Gümrükten bunu kurtarmak için şöyle yapsam caiz mi hocam? E niye? Gerekli araştırmayı yapmadan, bunu gümrüğe soktuktan sonra bunun kar getirmeyecek hale geleceğini araştırmadan ilk teklifle evet diyor.
Evet.
Yani bunları kastederek söylüyorum. Bu bir savaş türü değil mi dünyada ekonomi? Silahlı savaştan daha tabii, büyük savaş değil tabii. mi?
Hayır, şimdi yani diyelim ki bir süper güç bir karar alıyor. Dünyanın herkes onu konuşmaya başlıyor. Ticaret savaşları deniyor mesela.
Yani tankın yerini aldı tabii, bu para. Tabii, tabii. Bu ekonomi. Hatta para da kalktı.
Yani
para
orada bir karar veriyorsunuz. Falanca ülke batıyor mesela. Yani.
Gibi. Böyle büyük bir savaş konusunda Müslüman basiresiz davranmamalı. Böyle köylü mantığı diyeceğim de köylüye tahkir için değil yani. Köylü doğal iş yapar. O manada söylüyorum. Böyle ya Allah bakkal açar gibi bir fabrika açmamalı Müslüman. Yani bir fabrikan çok iyi olabilir ama bu şehirde yürümez bu fabrika diyorsan başka bir yere niye götürmüyorsun bunu?
Yani bir ara Diyarbakır'da böyle konuşuyoruz bir iki iş adamıyla. Burada diyor devamlı işçi bulamıyoruz diyor mesela. Yani çalıştırdığımız insan diyelim ki Karadeniz'de fındık mevsimi olduğunda bırakıyor buradaki şeyini, fındık toplamaya gidiyor mevsimlik işçi olarak diyor. Yani dediğiniz haklı, yani bir yerde mesela işçi ahlakı oluşmamış oluyor. Yani sizin fabrika düzeninize uygun o açıdan, yani her şeyin bir yeri var, zamanı var, pazarı var.
Bunların hepsini incelemek gerekiyor.
Evet.
Bu incelemeyi de uzman biri yapıyor. Senin paran olabilir, bu konuda yeterli birikimin yoktur.
Evet.
Birikimi olana hürmet etmek zorundasın.
Doğru.
Bir bu. İkincisi, insan tamahıyla değil, realiteyle para harcamalı. Tamah sınırı yok ki. Yani tesis üstüne tesis kuruyorsun. Bir büyümenin doğal olanı var. Yani sıkıştığın için büyüyorsun. Bir de gözün aç olduğu için büyüyorsun. Ben
bu belki işte şimdi mesela büyük diye nitelenen iş adamlarının şu anda yaşadığı bir sıkıntı var. Mesela büyük oranda borçlanmışlar. Belli alanlara yatırım yapmışlar. O yatırım geri dönmüyor. Bu defa borçlandığı yerler, yani işte bankalar, mankalar zorluyorlar ödeme yap diye vesaire.
Aç kurt gibi bekliyorlar.
Bekliyorlar orada. Bu defa onların iflasları söz konusu oluyor. Yani o tamah dediğiniz hadise, hesapsız bir takım alanlara girmek.
Hesapsız, girmek. Plansız,
evet.
Realitesiz. Şöyle bir örnek verelim inşallah anlatmaya yardım etmiş oluruz. Ramazan-ı Şerif'te hocam insan düşünüyor ki bu yemekler yetmez bana bu sofradaki yer. Yani 18 saattir.
İftara yakın.
Hele sahura da kalkmadıysanız iftara yakın. Ya o tencereyi de getirsene buraya falan gibi
hocam,
oluyor.
Hocam açken mesela markete gitmemek lazımdır.
Tabii onu da söyleyeceğim. Yani açlık psikolojisiyle sofraya bir oturuyor insan normal zamanda yediğinden daha az yiyor.
Evet,
ama.
Evet.
Çünkü ölçüsüz yediği için bağırsakları doluyor. Midesine evet. indiremiyor bir şeyi.
Evet.
Sünnet böyle değil tabii. Bunu bu Ramazanlarda hep konuşuyoruz. Sünnet iftarı hafif yapıp sahurda bol yemek.
Evet.
Biz bunu yapamadığımız için bu zorluğu yaşıyoruz. Şimdi köyde kardeşler paralarını biriktirip İstanbul'a gelip bir tekstil atölyesi açmakla olmuyor bu iş.
Evet.
Ben hocam isim zikretmek istemiyorum. Bir rot balansçı arkadaşım vardı. 28 Şubat döneminde bu arkadaşımızı bir otomobil fabrikasından attılar. Hanımının kıyafetinden ve bir mitinge gittiğini tespit ettikleri için. Evet. Devlet fabrikası değil ama.
Özel sektör.
Özel sektör. Bazen böyle otomobille ilgili bilgileri ben o arkadaştan alıp öğrenip, yani öğrendim zamanında. Bu arkadaş sürekli böyle fabrikamızda şöyle çalışıyorduk, böyle çalışıyorduk. Binlerce işçi çalışıyormuş fabrikasında. Bana bir hatırasını anlattı. Dedi ki, hocam dedi, ben dedi rot balans bölümündeyken bir genç çocuk, tüy yeni bitmiş bir çocuk dedi, geldi. Biz de genelde dedi böyle reşit olmayanları, yani askerlik yapmamışlar, almazlardı. Bu çocuk staj yapmak için geldi falan zannettim. Şef bağırıyor çağırıyor ikide bir ona. Şunu yap bunu yap. Tamam abi diyor. 15 gün sonra gitti dedi. Ben de dedim ki çocuğa baskı yaptım. Bak gitti çocuk dedim. Stajını engellemeseydin bari. Ne stajı be dedi, patronun oğlu o dedi. Ben birden şok geçirdim dedi. Patron çünkü Türkiye'nin bir iki böyle rakamlarını doldurmuş bir adamı. Demiş ki ya şaka mı yapıyorsun? Tabii o patrondu demiş. Patronun oğluydu. Nasıl oluyor ya demiş patron. Bu fabrikanın her bölümünde 15 gün çalışmasını emretmiş babası.
Evet.
Sonunda da beni çağırdı dedi. Puan ver oğluma dedi dedi. Puan vermiş. Türkiye'de bir sürü fabrikası var adam. Oğluna fabrikaları teslim etmeden tüyü bittiği günlerde orada işçi olarak çalıştırmış onları.
Evet.
Ya Allah çalışana ve çalışmanın kuralını bilene para veriyor hocam. Öbür türlü verdiğini de çarçur ediyor kul zaten. Şimdi bu adamın kimliği önemli değil. Bizim için değerli biri değil belki ama bu çok muteber bir şey hocam.
Doğru.
Siz onlarca fabrika sahibi, iş yeri sahibi tanıyorsunuz. Oğlu üniversiteyi bitirdikten sonra iş yerine gelip de orayı başarıyla sürdüreni bulamıyorsunuz ama.
Evet, sayılıdır.
Tek tük oluyor. O da onu zaten o mantıkla eğitmiştir. Yani harçlığını az vermiştir. Gel cumartesi çalış harçlığını al demiştir. Bu gösteriyor ki ekonomide Arapça öğrenilir gibi, İngilizce öğrenilir gibi bir yerden öğreniliyor.
Öğreniliyor tabii.
Ekonomiyi öğrenmek zorundayız biz.
Evet.
Yani niye ilk krizden etkilenen hemen Müslüman olsun? Bu çünkü Müslüman, yani ekonomi ayrı bir ilim. Bunu işte Amerikalılar bilir, Almanlar bilir diye, öyle değil. Ekonomi bu dünyada bir ilim dalı mı? İlim dalı. Müslüman Allah'ın yarattığı bu kainatta, Allah'ın bizi sahibi yaptığı, nöbetçisi yaptığı malı kullanmak zorunda mı? Kullanmak zorunda. Mevcut ekonominin faizini tıraşlarız, gerisini alırız. Yani mesela çok enteresan, Müslümanlar vergiden kaçırarak kar etmeye çalışıyorlar. Bir de klasik bir şey bulmuşlar. Bu ülkede vergi ödersen zengin olamazsın. Niye böyle?
Bu bir kısım insanın şeyi,
vesvesesi hocam,
yaklaşımı.
Yani bu işçinin de hakkını sonra kaçırmayı beraberinde getiriyor, alıştırıyor seni. İşçinin ülkesinden ve malından kaçırdın mı, işten de kaçırıyorsun. Kul hakkıyla gittin mi de bereketin gidiyor zaten. Bereket de bir kere gidiyor hocam. Her gün bir daha gitmiyor yani. Bir kere gidiyor bereket, ipin ucu yakalanamıyor. Biz burada herhalde böyle bir programda, konuşmada ekonomiyi baştan sona düzeltecek tabii halimiz ki, yok. Tabii. Ama bir gerçek var. Bir başlangıç noktası yapabiliriz. Esiri olmadan bu ekonomiyi öğrenebiliriz biz. Yani esiri olmanın bir manası yok ama. Müslüman
öyle, belki ana şeyler söyleyebiliriz hocam. Mesela demin söylediniz. Yani diyelim ki faiz bizim kırmızı çizgimizdir. Yani bir Müslümanın, değil mi, kırmızı çizgisidir.
Hiçbir zaman yanaşamayacağı
yani
bir çizgi.
Biraz önce dediniz ki Müslümanlar şöyle bir şey yapıyorlar dediniz. Yani vergi mesela kaçırıyor. Yani gibi, yani ne bileyim, bir süre sonra da işçinin hakkından kaçırıyor.
O zaman
kaçırıyor.
Özetleyelim hocam.
Böyle maddeler halinde.
Bir. Faiz başta
mesela
olmak
mübezzirin dedik, yani saçıp savuranlar.
Onu toparlıyoruz. Evet. Hep onu toparlıyoruz zaten.
Buyurun.
Bir, faiz başta olmak üzere haramların olmadığı bir para kazanma sistemi kuracağız.
Evet.
Haram olmayacak.
Haram olmayacak.
Bu haram da kul hakkı da dahil.
Evet.
Kul hakkı en büyük haram zaten.
Yani şu kırmızı çizgileri bilmek diyebilir miyiz hocam? Yani bu haramlar alanını bilmek de lazım. Yani
evet. Müslüman faizi bilmez olur mu hocam?
Evet.
Müslüman işçinin patronun hakkını Allah soracak kıyamet günü bilmez olur mu? Hileyle kazandığın para çaldığın para gibidir. Bunu bilmez mi Müslüman? Ve sadece tutup çalmak değil ki hırsızlık. Yaptığın hile de öyledir. Yalan konuşarak elde ediyorsun. Patent hakkını ihlal ediyorsun adamın. O markayı oluşturmak için adam çuvalla para harcamış. Ve sen bedavadan taklit ediyorsun adamın gömleğini vesairesini.
O kadar yaygın ki taklit şey hocam.
Başka türlü zengin olunmuyor dedik ya hocam. Yani mazeretimiz kendimizden olunca çok kolay bu işler.
Evet.
Birinci ilkemiz bu hocam. Haram haramlarla, faiz başta olmak üzere, faiz bir numara, haramlarla bağlantısız bir ticaret yapacağız. Evet. Şüphesiz filan yerde bir hata oldu anlamadan, yani Allah gafurur rahimdir. Ama baştan biz bir yuvarlamayacağız haramları.
Evet.
Yoksa hakikaten sıfır haramlı iş yapmak bu toplumda zor olabilir. İmkansız
geçen,
da olabilir.
Geçen konuşmuştuk hocam, temiz kalabilmek diye.
Ya zor olabilir. Evet. Ama kastımız, gevşekliğimiz olmasın evet. Bir defa. Bir bu. İki, yaptığımız işi bilerek uzmanca yapacağız. Uzmanca yapacağız. Paldır küldür diye ifade edeyim ben argoca. Yuvarlanarak iş yapmak yok. Mesela herkes konfeksiyonda gömlek üretiyor ve gömlekler Avrupa'ya satılıyor. Sen niye gömlek piyasasına giriyorsun? Tecrüben var mı bu konuda? Eğer o alana girmek istiyorsan, misal ben bir
ehli yani olmadım. Gömleği bileceksin, işçi çalıştırmayı bileceksin, Avrupa'daki pazarı bileceksin, gümrük işlerini, değil mi?
Madem illa bu işe girmek istiyorsun, elindeki parayı getirirsin, gömlek işi yapan birine verirsin, ortak olursun. 5 sene beraber çalışırsınız, çıkarsın piyasaya.
Evet.
Yani böyle, hatırlar mısınız üstadım? Bir 15 sene önce İstanbul'da tankerle su satma işi vardı.
Tabii, evet.
Her yer su satıcısı olmuştu. Bir sene sonra kimse kalmadı.
Evet.
Yani devlet bir yasakladı. Damacana ile satılacak sular dedi. Bitti, herkes elinde kaldı. Bir bakıyorsun işte rentkarcı, bütün sokaklarda rentkarcı vardı. Özel araba kiralama. Sonra ondan polis ciddiye alınca bu işi, herkes bu işi yapmasın deyince levhalar kalktı, tabelalar kalktı. Bu sebeple şuurlu, bilinçli, uzmanının denetiminde iş yapmak lazım. Ziraatte bile artık hocam gidiyorsun ziraat odasına, bu ilçede bu büyür mü bu ağaç diye soruyorsun.
Tabii.
Çünkü
bu
insan,
toprak müsait mi?
İnsanoğlunun bakalım 5 sene sonra kiraz verecek mi burada diye fidan beklemeye vakti yok artık insan. Ve bir birikimimiz de var elhamdülillah. Bunu niye değerlendirin? İki bu. Üç, Allah-u Teala mübezzirini, yani savurganları, parayı, namazda savurganlık olmaz herhalde, parada savurganlık olur. Parayı savurganca kullananları şeytan kadrosunda görüyor. Kur'an'ımız açık saçık. Dolayısıyla biz iş sahibi olsak da, memur olsak da, işçi olsak da, ne olursak olalım, savurganlık vasfını yaklaştırmayacağız kendimize.
Biraz örnek verebilir miyiz hocam? Yani savurganlık, şimdi insanlar da savurganlığın çizgisi nedir? Sınırı nedir? Ya benim yaptığım iş savurganlığa giriyor mu, girmiyor mu?
Bariz bir örnek hocam.
Evet.
Benim iş yerim var. Evet. Gömlek ürettik ya biraz önce, onları evet, satıyorum.
Gömlekten ha, gidelim.
Gömlekten devam edelim. Benim evim de var. Rahat oturuyorum. Ama herkesin Tuzla'da, Çatalca'da yazlığı var. Bizim olmayacak mı? Gidiyorum bir yazlık yaptırıyorum. Önümüzdeki ay çalıştırdığım işçilerin gömleği, bankalardaki çeklerimin karşılığı vesaireyi hesaplamıyorum.
Evet.
Artırdığım parayla değil, iş yerinden kıstığım parayla yazlık yaptırıyorum. Yazlık hayatın şartlarından biri mi? Olmazsa olmaz bir şey mi?
Evet.
Hatta ve hatta ailece umreye gidiyoruz her sene.
Her sene.
Her sene umreye gidiyoruz. Farz mı? Vacip mi? Şart mı? Biz Müslüman olarak İsviçre'ye gidecek halimiz yok. Gezmek şart mı? Yani senin bir defa iş yerin kıl payı gidiyor.
Evet.
Her ay SGK'yı ödedi ödemedi. Böyle milim gidiyorsun geliyorsun. Umreye bu sene gitmeyiver. Ne devlete borç sorunun olsun, ne de çalıştırdığın işçide, ne de çek ödeme diye bir derdin olsun. İnsan savurgan olması sadece elindeki parayı düğünlerde böyle damadın üstüne savurması demek değil. O delilik, o savurganlık bile değil.
Evet.
Fazlan olmadan bardağı taşırmaya çalışıyorsun, deviriyorsun bardağı sen. Dolmadan taşıyor. Herkesin var. Ya herkesin çuvalla fazlası var demek ki.
Evet.
Bu savurganlığın en temel gerekçesi.
Herkese değil, kendimize bakmak.
Cümlem oydu hocam.
Evet.
Bana göre bir hayat değil, toplum standardına göre bir hayat yaşamak zorunda zannediyoruz kendimizi.
Evet.
Asla değiliz. Birileri çok zengin olabilir. Biri hayatından bıkmış olabilir. Biri hanımından intikam almak için parasını başka yere savurmuş olabilir. Ya ben benim hayatımı bilirim, benim ölçülerimi bilirim. Devlete borç olmadan, vatandaşa yani işçiye borcum olmadan, taahhütlerimde kısıtlama yapmadan yazlık da yaparım, bağırlık da yaparım. Hiçbir zararı yok.
Evet.
Ama iş adamlarına ben bu nasihati yaptığımda, öyle olursa oturduğu evi de sattırırsın sen insanlara diyorlar bana. Neymiş? Borç yiğidin kamçısıymış. Borç yiğidin rezaleti hocam, kamçısı değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Borç dediğin gece uykusuz bırakar, gündüz yalan konuşturur diyor.
Hadis-i şerif.
Hadis bu. Gündüz yalan konuşacaksın adamı görünce.
Evet.
Gece de uyuyamayacaksın, borcun var çünkü. Yiğidin kamçısı falan değil borç hocam. Borç kimin? Yani sıkıştığı zaman bir küçük dükkan satsa 10 kat o borcunu ödeyecek. Bu adamın borcu var sayılmaz zaten. Borcunun karşılığı var.
Evet.
Kredi kartına güvenip yatırım yapmak bir savurganlık çeşididir. Hanımlar arası yarışa destek olacak yatırım yapmak bir savurganlık çeşididir. Çocuğumuzu özel okula göndermekten tutunuz, kıyafetlerini, komşuların çocuklarının kıyafetlerine benzetmeye varıncaya kadar, tatil beldesini seçerken bana göre bir tatil beldesi seçmeden tatil yapmaya varıncaya kadar, pek çok alanda Müslüman savurganlık yaparsa Allah'ın bereketini kaldırır. Ondan sonra dövizin yükselse de alçalsa da zarar edersin sen.
Evet.
Şimdi pek çok kardeşimizin köylerini ben biliyorum mesela. İnsan burada 3 gün kalsam diye düşünür. Ama o başka yere gidiyor. Niye orada otele para verecek?
Evet.
Yani bu bir savurganlık çeşidi işte. Madem derdin doğadır, git kendi köyünün en doğal yeri işte. Ama topluma göre hayat algılama tarzı bir afet, yani bu, bir bela bu.
Fark önemli hocam. Yani bela dediniz.
Bir bela bu. Evet. Yani biz Avrupa değiliz. Müslüman olarak değiliz, coğrafya olarak değiliz. Aramızda bir muhabbet denecek bir şey yok. Ama niye hayatımızı Avrupa'ya göre ayarlayalım ki? Niye Avrupa'da olan her şey bizde olsun? Bu anlamda bir savurganlık başladıktan sonra bunu yani düzeltmek için devletin sadece belli hürriyet kısıtlamaları yapması lazım. Bu da bu çağda mümkün olmuyor.
Ya bize düşen devlet ne yapar ayrı da kendi...
Devlete bırakmamak lazım.
Kendi işte. İslami disiplinimiz değil mi hocam? İnsan disiplinimiz.
Şeytanın yani. Yörüngesine, şeytanın kardeşlerinden olmaya benzetiyor Allah eğer. Böyle bir savurgan politika izlersek para harcarken. Burada bir şeyi hocam, inşallah yanlış anlatmamıştır. Sanki haram kazananların haramlarını harcadığını anlatıyoruz değiliz biz burada yani. Evet. Zaten Müslüman haram para harcamaz.
Yani helal kazancımızı kullanırken...
Helal ve mübahta savurganlık yapmak.
Savurganlık yapmak.
Haramın savurganlığı olmaz ki. Haram zaten yok yani. Müslümanın günlüğünde yok. Mesela para çalıp yeni araba aldı. Müslüman için zaten bunu konuşmuyorum ben. Helal parasından çocuğunun sağlığını kısıp, eğitimini kısıp daha lüks bir araba alır mı almaz mı onu konuşuyoruz. Evet. Yoksa Müslüman olarak biz haramı hiç gündeme getirmiyoruz. Mesela eve alkol sokmasın Müslüman, bunu söylemiyorum. Zaten sokmuyor.
Zaten
Müslüman.
Sokmaz. Evet.
Sokmuyor ama niye evde bir vişne suyu yapmıyorsun iki katı fiyata? Ambalajı daha güzel diye bir kutuda yine gidip alıyorsun. Bunu söylüyoruz. Savurganlık
evet,
bu.
Evet.
Ve son bir noktada.
Böyle toparlıyoruz hocam. Son bir
noktada zannımı söylüyorum. Bu ayet hadis değil. Tembellik bizim dinamomuz hocam.
Nasıl yani?
Yani daha fazla çalışmama. Her şeyi oturduğun yerden yap.
Gelsin.
Hep seyrederek halletme. Yani kadınsa mesela mutfakta yorulmadan hazır gıda al.
Evet.
Erkekse merdiveni asansörle ini asansöre gidinceye kadar da bir yürüyen tekerlekli bir şey olsa bari. Gibi yani. Bunlar biraz abartılı söylüyorum ama görünen köy kılavuz istemiyor. Çocuklarımızın üstadım yani banyo yapmasını bile neredeyse zahmet olur çocuğa diyecek hale getirip tembel bir çocuk yetiştiriyoruz. Hantal, tembel bir çocuk yetiştiriyoruz. Hanımlar olarak elhamdülillah bütün nimetler ayaklarımızın altında. Çamaşır yıkama nimeti geldi makinede. Şimdi kurutma nimeti geldi. Yakında herhalde giydirme makineleri de olacak. Giymek de bayağı zahmet çünkü. Tabii canım, hele hırkaları giymek ne zor oluyor hocam. Evet. Bu tembellik bu ekonomik krizi büyütüyor. Hantallığımızı artırıyor. Ama tembel deyince sadece talebenin tembelliğini biz anlıyorsak onu kastetmiyorum da. Beyin tembelliği.
Evet.
İbadete de yansıyor bu.
Evet.
Camiye giderken tembel oluyorsun. Tatile giderken tembel oluyorsun. Köy evine niye gitmiyorsun? Çünkü o bir senelik toz var orada. Kendi yazlığına gitmiyor insanlar. Soruyorum da bir tanesi bana dedi ki ya hanım yaşlandı dedi. Kim temizleyecek orayı dedi. Kendi evin.
Evet.
Kendi evin. Bana hemen cevap verdi. Dedi ki Allah-u Teala verdiği nimeti kulunda görmek istemiyor mu? Bize de para verdi. Otele gittik diyor.
Evet.
Ben başta dedim ya biraz önce. Haramı konuşmuyoruz biz.
Evet.
Helali konuşuyoruz.
Orada ama da demek ki dini şeyler bulunuyor. Gerekçeler.
Hocam herkesin müftüsü kendisi zaten.
Evet, evet.
Ama bunalınca çare yine tabii Allah'ın dinine dönüp istiğfar etmekten geçiyor. Yani bu tembellik konusunu özellikle vurgulayalım.
Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Yani İslam'dan Hayata Ölçüler programı çerçevesinde içinde yaşanan bu ekonomik sarsıntılara kriz demek istemiyorum. Problemlere bir nebze değerlendirmeye çalıştık, cevaplamaya çalıştık, hassasiyetleri ifade etmeye çalıştık. Dileriz bir karşılığı olur. Hakikaten İslami hassasiyet hayatımızın bütün zamanlarında ve hepimizi belirlemesi gerekiyor, tayin etmesi gerekiyor. Yani zamana uygun böyle gerekçeler üretmek yerine Allah'ın kitabına, Resulullah Efendimizin sünnet-i şerifine tabi olmak en garantili yol. Efendim hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Bendeniz Ahmet Taş Getiren, Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Hayırlı günler efendim.